Ayrım 3, sayfa 17. İkinci kısım. 3 saat kadar sonra Nanterre Prefektür Mahallesi'nin çok yeni, çok simetrik sokaklarından birinde İçişleri Bakanlığı Adli Polis Merkezi binasında tek bir ışık yanıyordu. Karanlıkta oturan Antoine Remis masasının hizasına kadar indirilmiş yoğun ve parlak bir ışık karşısında ışık halesinin hemen dışında Pierre Niemans'ın uzun boylu silüeti kesik kesik cümlelerle Bologna kovalamacası hakkında yazdığı raporu özetlemişti az önce. Remins kuşkuyla sordu, adam nasıl? İngiliz mi? Komada. Yüzünde bir sürü kırık. Hotel Deo'yla az önce konuştum. Yüzüne deri yaması yapacaklarmış. Ya kurbanı? Çevre yolunda monitör kapısının orada arabaların altında kalıp kemikleri un ufak olmuş. Aman tanrım, neden? Holiganlar arası bir hesaplaşma. Arsenal taraftarlarının arasında Chelsea kulübünün adamları da varmış. Bıçaklı iki holigan kavgadan yararlanarak rakiplerini öldürmüş. James duyduklarına inanamıyormuşçasına dinliyordu. Kısa süren bir sessizlikten sonra sordu. Ya seninki? Onu bu hale sokanın bir at toynağı olduğundan emin misin? Nemes cevap vermedi. Pencereye döndü. Ayın tebeşirimsi ışığının altında çevredeki evlerin cephelerini kaplayan tuhaf pastel motifler görünüyordu. Nanterre Parkı'nın koyu yeşil tepeciklerinin üzerinde süzülen bulutlar, gökkuşağı, James'in sesi daha da yükseldi. Seni anlamıyorum Pierre. Neden böyle pis işlere meraklısın? Statta denetim işi. Gerçekten de. Sesi giderek söndü. Neyman sessizliği bozmamıştı. Artık yaşın da geçti diye sürdürdü James sözlerini. Üstelik uzmanlık alanı daha farklı. Oysa anlaşmamız açıktı. Bundan böyle sokak işi yok, şiddet yok. Sadede gel Anthony. Beni neden çağırdın buraya? Gecenin bir yarısında bana telefon ettiğinde Park des Princes'te olup bitenlerden haberin olman imkansızdı. Öyleyse neden? James'in gölgesi kıpırdamadı. Geniş omuzlu, kıvırcık, gri saçlı, taş yüzlü bir adamdı. Fener bekçisi gibi. Bölüm başkanı olarak yıllardan beri ahlak polisi olarak bilinen kurumun bir üst birimini OCRTEHİ dipnot insan kaçakçılığını önleme merkezi yönetiyordu. Niemans onu bu büroya tıkanmasından çok önce her ikisi de sokak polisiyken yağmur altında devreye gezerken tanımıştı. Saçları albatros kesili başkomiser ellerini masaya dayayıp eğildi, sorusunu yineledi. Öyleyse neden? James soludu. Bir cinayet. Paris'te mi? Hayır, Guernon'da, İsere bölgesinde, Grenoble yakınlarında küçük bir kent, üniversite kenti. Niemans bir iskemle kaptı, bölüm başkanının karşısına çöktü. Seni dinliyorum. Cesedi dün akşama doğru buldular. Kampüsün içinden geçen bir nehre hakim kayalıkların arasında gömülmüş bir şekilde. Bütün izler manyakça işlenmiş bir cinayeti işaret ediyor. Ceset hakkında ne biliyorsun? Kadın cesedi mi? Hayır, erkek, genç biri. Anlaşılan fakültenin kütüphanecisi. İşkence izleri var. Çizikler, kırbaç izleri, yanıklar. Bir de boğma girişimi olduğundan söz ettiler. Niemans dirseklerini yazı masasına dayadı. Elindeki sigara tablosuyla oynuyordu. Bütün bunları bana neden anlatıyorsun? Seni oraya göndermeyi düşünüyorum da ondan. Ne? Bu cinayet için mi? İyi ama Grenoble cinayet masasındaki herifler katili bir haftaya kalmaz enseler ve... Pierre, sarak rolü oynamaya kalkma. Bu cinayeti gördüğünü, kadar basit bir iş olmadığını sen de biliyorsun. Sorgu hakimiyle konuştum. Bir uzman istedi. Ne uzmanı? Cinayet. Bir de ahlak konusu. Cinayetin ardında cinsel sebepler olmasından kuşkulanılıyor. Neyse işte, ya da onun gibi bir şeyler. Niemans boynunu ışığa doğru uzattı. Ensesinde halojen lambanın sıcaklığını duydu. Anthony, bana her şeyi anlatmadın sanki. Sorgu hakimi Bernard Terpentes, eski bir dost. O da, ben de Preneler bölgesinden geliyoruz. Tir tir titriyor. Çakıyorsun değil mi? Meraklılardan, medyadan, bütün bu boklardan ödü kopuyor. Konuyu olabildiğince çabuk çözmek istiyor. Birkaç hafta sonra okullar açılacak. O güne kadar dosyayı kaldırmak gerek. Ne istiyorsun yani? Anlayabilmen için bir de resim çizimi mi? Başkomiser kalktı, yine pencerenin yanına gitti, sokak lambalarının ışıltılı tepeciklerine, parktaki koyu kubbelere baktı, son saatlerin şiddeti hala şakaklarında zonkluyordu. Bıçak darbeleri, çevre yolu, Roland Garros'taki kovalamaca, belki bininci kez Reims'in telefonunu, bir adamı öldürmesini önleyen telefonu düşündü. Vicdanını gölgeleyen, onu kötü bir şey yapma sınırına getiren, zamanı ve mekanı yırtıp parçalayan o denetlenemez öfke nöbetlerini hatırladı. Dedi Reims. Nemans döndü, pencerenin pervazına dayandı. Böylesi soruşturma yapmaya 4 yıl oldu. Bunu neden bana öneriyorsun? Güvenebileceğim birine ihtiyacım var. Tabii merkezlerin istedikleri adamı kolundan tutup Fransa'dan herhangi bir köşesine gönderme hakkına sahip olduklarını da biliyorsun. İri parmaklarıyla boşlukta piyano çalar gibi yaptı. Ben de iktidarımı kötüye kullanıyorum işte. Başkomiser gülümsedi. Kurdu ininden çıkaracaksın demek. Kurdu ininden çıkaracağım. Senin için hava değişimi, benim için eski bir dosta yardım. Hiç olmazsa orada bulunduğun süre boyunca kimsenin yüzünü dağıtamazsın. Reims masanın üzerindeki fakstan pırıl pırıl bir tomar kağıt aldı. Jandarmanın ilk sonuçları. Alıyor musun, almıyor musun? Nemans masaya doğru yürüdü. Termal kağıdı elinde buruşturdu. Seni ararım. Hotel Diyeo Hastanesi'nden haber almak için. Başkomiser zaman geçirmeden Troyes Fontanot sokağından ayrılıp 9. bölgede Leburiere sokağındaki evine gitti. Neredeyse bomboş, titiz bir ev kadının elinden çıkmış gibi cilalanıp parlatılmış parkeleriyle koskocaman bir daireydi. Bir duş aldı, yaralarıyla ilgilendi ve aynada kendini inceledi. Kemikli bir yüz, derin çizgiler, albatros kesilmiş gri ve parlak saçlar, metal çerçeveli gözlükler. Nemans aynadaki görüntüsüne bakıp gülümsedi. Issız bir sokakta böyle bir evle karşılaşmak istemezdi doğrusu. Bir spor çantasına birkaç parça giysi tıktı, gömlekleriyle çorapların arasına Remington marka 12'li pompalı tüfeğini, bir kutu kurşun ve Manhurin için bir speed loader sıkıştırdı. Sonra askılı takım elbise çantasının içine 2 kat elbise ve arabesk desenli birkaç kravat yerleştirdi. Porte della Capilli yolu üzerinde Şili bulvarında bütün gece açık bir McDonald's buldu. İkinci sıraya park ettiği arabasından gözünü ayırmadan birbiri ardına 2 Royal Cheese ve mideye indirdi. Sabahın üçüydü. Çiğ beyaz neonların ışığında leş gibi salonu aşina hayaletler aşındırıyordu. Elbiseleri fazla bol birkaç zenci. Saçlarını Jamaika biçimi örmüş 2 orospu. Uyuşturucu müptelaları, evsizler, ayyaşlar. Bir zamanlar ait olduğu o eski dünyanın sokakların insanları. Parası iyi, saygın bir masa başı işi için terk etmek zorunda kaldığı dünyanın. Herhangi biri için merkez bürolarına atanmak terfi anlamına gelirdi kuşkusuz. Oysa Niemans kendini kızağa çekilmiş hissediyordu. Altın yaldızlı bir kızak ama yine de onurunun kırıldığını düşünüyordu. Bir kez daha çevresindeki şafak vakti yaratıklarına baktı. Bütün bu görüntüler bir zamanlar avcı kılığında arşınladığı ormanın yaratıklarıydı. Niemans otomobilini hiç durdurmadan hız sınırlarına ve radarlara aldırmaksızın, farlarını söndürmeksizin sürdü. Saat 8 olduğunda otoyoldan ayrılıp Grenoble çıkışına giriyordu. Saint Martin de Heres ve Saint Martin de Urige'den geçti. Grand Prix de Belledonne'un eteğindeki Guernon'a doğru yol aldı. Dalgalana dalgalana ilerleyen S biçimi yolun kenarında sanayi bölgeleri ile çam ormanları birbirini izleyerek sıralanmıştı. Manzaranın sadece güzelliğiyle derin yalnızlığı maskeleyemediği her yerde olduğu gibi burada da iç karartıcı bir sükunet hakimdi sanki. Başkomiser üniversitenin yolunu belirten ilk trafik levhalarını gördü. Uzakta yağmurlu sabah saatlerinin pamuğumsu aydınlığında yüksek tepelerin zirveleri görünüyordu. Bir dönemeçten çıkarken vadinin dibinde üniversiteyi gördü. Büyük çağdaş yapılar çıplak betondan yapılmış, hemen her taraftan çimenlerle çevrelenmiş bloklar. Niemans neredeyse küçük bir kent kadar büyümüş bir sanatoryum düşündü nedense. Devlet yolundan çıkıp vadiye daldı. Batıda gümüşümsü pırıltılarıyla dağların karanlık böğrünü sıyırarak geçen, birbirine karışan dik nehirler gördü. Yavaşladı. Dimdik düşen çalılıkların ardında saklanarak hemen öteye de bembeyaz ve pırıl pırıl yeniden ortaya çıkan, sonra bir daha kaybolan bu buz gibi sulara dikkatle bakarken titredi. Biraz dolambaçlı bir yoldan gitmeye karar verdi. Yoldan ayrıldı. Sabahçeyinin ıslattığı köknar ve karaçam ağaçlarının oluşturduğu kubbenin altındaki patikaya saptı. Patikanın sonunda kapkara yüksek duvarlarla çevrilmiş uzun bir ova gördü. Durdu, arabadan inip dürbününe uzandı, uzun uzun çevreyi inceledi. Nehri gözden kaybetmişti. Bir süre sonra vadinin çukuruna ulaşan suların kayalık duvarın hemen ardından aktığını anladı. Dikkatle bakınca bazı V biçimli kayaların arasından nehri görebiliyordu zaten. Birden başka bir ayrıntı dikkatini çekti. Dürbününü o yöne çevirdi. Evet, yanılmamıştı. Arabasına döndü, çalıştırıp hızla eski sel yatağına doğru ilerledi. Kayaların arasındaki boşluktan jandarmaya özel sarı floresan şeridi görünmüştü. Geçmek yasaktır. Üçüncü kısım. Nemans kayalıktaki yarıktan gördüğü dar patikaya indi. Biraz sonra patikanın arabanın geçeceği kadar geniş olmadığını görüp otomobilden inmek zorunda kaldı. Otomobilden ayrıldı, plastik bandın altından geçip nehre doğru ilerledi. Suyun akışı burada doğal bir baraj tarafından durdurulmuş gibiydi. Neymans'ın köpük köpük ve kabarık görmeyi umduğu nehir parlak, duru ve küçük bir göle dönüşmüştü. Birden tüm öfkesi kaybolan bir yüz gibiydi. Biraz ötede, daha sağda tekrar nehirleşiyor, vadinin dibinde uyuyakalmış gri kentin içinden geçip gidiyordu. Ancak Nemans olduğu yerde çakılıp kaldı. Sol tarafta ondan da daha önce gelmiş, suyun üzerine çömelmiş bir adam gördü. Nemans ani bir refleksle sırtındaki çantanın cırt cırt kapağını açtı. Kelepçelerin hafifçe tıkırdamasına engel olamadı yine de. Adam Nemans'a doğru döndü ve hemen gülümsedi. ''Burada ne arıyorsunuz?'' diye kabaca sordu Nemans. Yabancı gülümsemeye devam etti. Cevap vermeksizin doğruldu, ellerini çırpıp temizlemeye koyuldu. Narin suratlı, soluk sarı saçları fırça ucu gibi kesilmiş genç bir adamdı. Süet mont, büzgülü pantolon giymişti. Duru bir sesle cevap verdi. ''Ya siz?'' Böylesi bir cesaret Nemans'ın elini kolunu bağladı. Öfkeyle homurdandı. ''Polis, şeridi görmediniz mi? Umarım şeridin bu yanına geçmek için sağlam bir nedeniniz vardır. Yoksa sizi?'' Eric Joyce Neo, Grenoble cinayet masasından. ''Gelip bölgeyi görmek istedim. Öğleye doğru adli polisten 3 uzman daha gelecek.'' Nemans dar kıyıda ilerledi, adamın yanına vardı. ''Nöbetçiler nerede?'' diye sordu. ''Yarım saat izin verdim. Kahvaltı saati aldırmıyormuş gibi omuzlarını silkti. Burada yapılacak işim vardı. Çevremin sakin olmasını isterdim. Komiser Nemans.'' Gri gözlü başkomiser irkildi. Genç adamın söylediklerine şaşılacak bir şey yokmuş gibi devam etti. ''Sizi görür görmez tanıdım. Pierre Nemans. Right in dipnot acil mücadele gücü. Eski göz bebeği. Eski BRB dipnot organize suçlarla mücadele birimi komiseri. Katillerin uyuşturucu tacirlerinin eski belalısı. Kısacası eski bir sürü şey. Artık müfettişlerin programında saygısızlık da mı var?'' Joyce Neo alaycı bir tavırla eğildi. ''Bağışlayın komiser, ben sadece bir starı kutsallığından soyutlamak istiyorum. Yoksa bir yıldız olduğunuzu, tüm genç müfettişlerin rüyalarını süslediğinizi sizden iyi kimse bilmez. Buraya cinayet için mi geldiniz?'' ''Sence?'' Genç polis bir kez daha eğildi. ''Yanınızda çalışmak benim için şeref olacak.'' Nemans ayaklarının altında uzanan, sabah güneşini düzleştirip camlaştırdığı sulara bakıyordu. Sanki dipten yeşilimsi bir aydınlık yükselir gibi. ''Bana bu konuda bildiklerini anlat.'' Joyce Neo gözlerini kayalık duvara kaldırdı. ''Ceset yukarıda gömülüydü.'' ''Yukarıda mı?'' diye yineledi. Nemans sivri çıkıntıların keskin gölgeler oluşturduğu kayalara bakarak, ''Evet, aşağı yukarı 15 metre yüksekte. Katil cesedi kayaların arasındaki bir yarığa sokmuş, sokarken de tuhaf bir pozisyon vermiş. Nasıl bir pozisyon? Joy Snow dizlerini büktü, karnını doğru çekti ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturdu. Jen'in pozisyonu. İlginç. Bu işte ilginç olmayan bir şey yok zaten. Bana yaralardan yanık izlerinden söz ettiler dedi Niemans. Daha cesedi görmedim ama anlatılanlara bakılırsa evet cesette epeyce işkence izi varmış. Kurban işkence sonucunda mı ölmüş? Şimdilik bu konuda yeterince belirti yok. Gırtlakta da derin kesikler var. Boğulma izleri filan. Niemans yerinden küçük göle döndü. Kendi silüetinin albatros saçlar, lacivert palto suda yansımasına baktı. Ya burada, burada bir şeyler bulabildin mi? Hayır, bir saatten beri bir ayrıntı, bir iz arıyorum. Hiçbir şey bulamadım. Bana kalırsa adam burada öldürülmedi. Katil sadece cesedi yukarıya astı. Yarığa kadar tırmandı mı? Evet, dikkat çekecek bir şey yok. Bana kalırsa katil kayalığın tepesinden tırmanmış, öbür taraftan tabii. Sonra da cesedi iple aşağı sarkıtmış, başka bir ipe tutunarak aşağı inmiş ve cesedi yarığa sokmuş. Cesede anlattığım pozisyonu verebilmek için oldukça uğraşmış olmalı. Bunca çaba anlaşılabilir gelmiyor bana. Niemans bakışlarını sivri çıkıntılarla, yarıklarla dolu kayalıklı duvarlara çevirdiğinden bulunduğu yerden mesafeleri tam olarak ölçemiyordu. Ama ona kalırsa cesedin saklandığı yarık duvarın ortalarında yer ile tepeden eşit uzaklıkta bir yerdeydi. Birden topukların üzerinde döndü. Gidelim. Nereye? Hastaneye. Cesedi görmek istiyorum. Sadece omuzlarından yukarısı görünen adam çarşaf altından çıplaktı. Parlak masanın üzerinde yan yatırılmış, sanki yüzüne yıldırım çarpmasından korkarmış gibi dertop olup kalıvermişti. Omuzları düşük, ensesi eğik, dirseklerini kıvrık dizlerinin arasına sokmuş, yumruklarını çenesinin altına yerleştirmişti. Beyazımsı teni, fırlak kasları, yaralarının zedelendiği derisi cesede neredeyse dayanılmaz bir gerçeklik veriyordu. Cesedin boynunda uzun yara izleri vardı. Sanki biri gırtlağını kesmek istemiş gibiydi. Şakaklarında kabarmış nehirler gibi damarlar görünüyordu. Niemans gözlerini morgdaki diğer adamlara çevirdi. Dar omuzları ve kırpık bıyıklarıyla sorgu hakimi Bernard Terpentes bir yük gemisi gibi yalpalayan Guernon jandarma komutanı, iri yarı yüzbaşı Roger Bernas, jandarmanın araştırma bölümünde görevli, saçı dökük, yüzü karışık, küçük gözlü yüzbaşı Renny Vermont. Joyce Neo bir kenarda duruyor, işe yaramaya hevesli bir stajyere benziyordu. Kimliğini biliyor musunuz diye ortaya sordu Niemans. Bernas askerce bir adım atarak öne çıktı, gırtlağını temizledi. Kurbanın adı Remy Kallois, başkomiserim. 25 yaşında, 3 yıldan beri Guernon Üniversitesi'nde baş kütüphaneci olarak çalışıyordu. Ceset bu sabah eşi Sophie Kallois tarafından teşhis edildi. Kocasının kaybını bildirmiş miydi? Dün yani pazar öğleden sonra kocası bir gün önce dağda Muret zirvesine gitmiş. Her hafta sonu yaptığı gibi yalnız, bazen dağdaki sığınaklardan birine de gecelermiş. Kadın da bu yüzden meraklanmamış ya, ta ki dün akşam olup da kocası ortaya çıkmayıncaya kadar. Bernes sustu. Niemans cesedin üzerindeki çarşafı indirip göğsünü açmıştı. Sessiz bir çığlık, gırtlaklarda tıkanıp kalan bembeyaz bir haykırış. Cesedin göğsü ve karnı çeşitli biçim ve büyüklüklerde morarmış yaralarla kaplıydı. Kenarı kararmaya yüz tutmuş kesikler, kabarmış yanıklar, iz karası benzeri şeyler. Bir de sanki adam bir elektrik kablosuyla bağlanmış gibi el ve ayak bileklerinde fazla derin olmayan başka izler vardı. Cesedi kim buldu? Genç bir kadın. Bernas elindeki dosyaya bir göz atıp devam etti. Fanny Ferreira, profesör üniversitede. Nasıl bulmuş? Bernas yeniden gırtlağını temizledi. Akıntılı sularda yüzen bir sporcu. Bilirsiniz işte, yüzen bir cisme tutunup hızla akan sularla birlikte inerler ya hani, oldukça tehlikeli. Sonra inişini nehrin dağ barajının ötesinde kampüsün kenarındaki duvarın dibinde tamamlamış, duvara tırmanırken yarığa sıkıştırılmış cesedi fark etmiş. Bunu kendisi mi anlattı? Bernard rahatsızca çevresine bakındı. Evet tabii ben... Komiser çarşafı tümüyle indirdi. Başındaki kısa saçlarla taştan bir ok gibi duran dertop olmuş soluk beyaz yaratığın çevresinde dolaştı. Bernas'ın uzattığı ölüm tutanağını aldı. Bakışlarını daktilo ile yazılmış satırların üzerinde gezdirdi. Belge bizzat hastane müdürünce hazırlanmıştı. Hekim ölüm saati konusunda bir şey söylemiyordu. Görünürdeki yaralardan söz etmekle yetiniyor. Ölümü boğulma sonucu nefessiz kalmayla açıklıyordu. Daha fazlasını öğrenebilmek için cesedin uzatılması ve otopsi yapılması gerekecekti.